Ayrım 13.
İçeriye girdiği zaman Madame de Beauséant soğuk bir hareket yaptı, sözünü evirip çevirmeden. "Monsieur de Rastignac, sizinle görüşmem olanaksız," dedi. "Hiç değilse şu sırada işlerim var." Bir gözlemci için Rastignac da çabucak bir gözlemci oluvermişti. Bu tümce, bu hareket, bu bakış, sesin bu alçalıp yükselmesi, kastın niteliklerinin ve alışkanlıkların öyküsüydü. Kadife eldiven altında demir eli, tavırlar altında kişiliği, bencilliği, cila altında tahtayı sezdi. Kısacası, tahtın sorguçları ve en son Beyzade'nin Tulga tepeliği altında biten "Ben kral" sesini duydu. Eugenie onun sözüne bakarak kadınların soyluluğuna fazla çabuk inanmıştı. Bütün mutsuzlar gibi iyilik edeni iyilik görene bağlayan, ilk maddesi de yüce gönüller arasında tam bir eşitlik öngören anlaşmayı iyi niyetle imzalamıştı. İki yaratığı bir tek varlık olarak birleştiren yardımseverlik aşk kadar anlaşılmaz, aşk kadar ender bir göksel tutkudur. Her ikisi de yüce ruhların cömertliğidir. Rastignac, Düşes de Carigliano'nun balosuna erişmek istiyordu. Bu öfkeyi sineye çekti. "Madam, önemli bir şey olmasa sizi rahatsız etmezdim," dedi üzgün bir sesle. "Lütfen izin verin de daha sonra göreyim sizi. Beklerim." "Peki, akşam gelin. Yemeği birlikte yiyelim," dedi Madame de Beauséant. Sözlerine kattığı sertlikten dolayı biraz utanmıştı. Bu kadın büyük olduğu kadar da iyi yürekliydi gerçekten. Eugenie bu beklenmedik dönüş karşısında duygulanmıştı. Gene de giderken "sürüklen, her şeye katlan," dedi içinden. Kadınların en iyisi bile dostluk sözlerini bir anda siliverip de seni eski bir ayakkabı gibi olduğun yerde bırakıverirse ötekileri sen düşün artık. Herkes kendi başının çaresine bakacak, öyle mi? Şu da var ki ev dükkana benzemez. Ona işim düştüğüne göre ben haksızım. Votre'nin dediği gibi bir top mermisi olmak gerek. Az sonra akşam yemeğini Vikontes'te yemekten alacağı hazzı düşünmek üniversitenin acı düşüncelerini dağıttı. Böylece yaşamının en ufak olayları bile onu bir tür alın yazısının etkisiyle Maison Bouquet'in korkunç sfenksinin deyimiyle bir savaş alanındaymış gibi davranmak, öldürülmemek için öldürmek, aldatılmamak için aldatmak, bilincini, yüreğini kapıda bırakarak bir maske takmak, insanlarla hiç acımadan oynamak, L'Academia'da olduğu gibi tacı kazanmak ereğiyle, servetini gizlice elde etmek zorunda kalacağı yola itmek için tuzak kuruyordu. Vikontes'in evine dönünce kendisine karşı her zaman gösterdiği nazik iyilikle dolu buldu onu. İkisi birlikte bir yemek odasına gittiler. Burada Vikont karısını bekliyor, herkesin bildiği gibi restorasyonun döneminde en yüksek noktasına ulaşmış olan şu sofra lüksü gözleri kamaştırıyordu. Çoğu bıkkın insanlar gibi Monsieur de Beauséant'ın da yiyip içme zevkinden başka pek bir zevki kalmamıştı. Oburluk konusunda Louis XVIII ve Duc Descartes'in okulundandı. Duc Descartes sürgünlüğü sırasında 18. Louis'nin ardından gitmiş, onun mutfak işlerine bakmış, akıl almaz sofra incelikleri araştırmalarına girişmiş ve hazımsızlıktan ölmüştür. Sofrasında çifte lüks egemendi böylece. Hem kabın hem de içindekinin lüksü. Toplumsal büyüklüklerin babadan oğula geçtiği bu evlerden birinde ilk olarak yemek yiyen Eugenie böyle bir görünümle hiç karşılaşmamıştı. Moda imparatorluk çağı balolarının sonunda verilen gece yemeklerini silmişti. O zamanlar askerler dışarıda olduğu gibi içeride de kendilerini bekleyen bütün savaşlara hazırlanmak için güç almak zorundaydılar. Eugenie de şimdiye kadar yalnız balolarda bulunmuştu. İleride kendisini herkesten ayıracak olan, şimdi ise daha yeni yeni edinmeye başladığı rahatlık bön bön apışıp kalmasını önledi. Ama işlemeli gümüş takımı ve bu görkemli sofranın binbir inceliğini gördükten sonra, sessizce yapılan hizmete ilk olarak hayran kaldıktan sonra, ateşli bir düş gücü olan bir insan için bu sürekli kibar yaşayışını bu sabah gördüğü yokluk içindeki yaşama yey tutmamak olanaksızdı. Düşüncesi bir an için küçük pansiyonuna götürdü onu. Öyle bir tiksinti duydu ki bu pansiyonu Ocak ayında bırakmaya yemin etti içinden. Böylece hem temiz bir eve taşınmış hem de kocaman elinin ağırlığını omzunda duyduğu Votren'den kaçmış olacaktı. Sağduyusu olan bir adam Paris'te dilli ya da dilsiz çürümüşlüğün büründüğü binbir biçimi düşündü mü, devletin nasıl bir sapkınlığa kapılıp da buraya okullar açıp gençleri topladığını, kadınların nasıl olup da burada saygı gördüklerini, sarrafların sergiledikleri altınların nasıl olup da bir büyü olmuşçasına uçuvermediğini merak eder. Ama bir de gençlerin işlediği cinayet, hatta bayağı suçların pek az olduğu düşünülünce, kendi kendileriyle çarpışıp da hemen her zaman yengeye ulaşan bu sabırlı tantallara nasıl saygı gösterilmez? Yoksul üniversiteli, Paris'le savaşı içinde gereğince betimlenecek olsa, uygarlığımızın en dramatik konularından birini sağlardı. Madame de Bossuet, Eugénie'yi konuşturmak için boşu boşuna bakıp duruyordu ona. Eugénie, Vicomte'un karşısında hiçbir şey söylemek istemedi. Vicomtes kocasına, "Bu akşam beni İtalyanize götürüyor musunuz?" diye sordu. Vicomte, üniversitenin gerçek sandığı alaylı bir kibarlıkla, "Emrinizi yerine getirmenin benim için büyük bir zevk olacağından kuşkunuz yoktur herhalde. Ama Varites'te biriyle buluşmak zorundayım," diye yanıtladı. "Sevgilisi," dedi Vicomtes içinden. "Bu akşam dajı da yok mu?" diye sordu Vicomte. Vicomtes asık suratla, "Hayır," diye yanıtladı. "İyi ya, ille de birinin koluna girmeniz gerekiyorsa Monsieur de Rastignac'ın koluna girin." Vicomtes gülümseyerek Eugénie'ye baktı. "Bu sizin için pek tehlikeli olacak," dedi. Rastignac eğilerek, "Monsieur de Chateaubriand, Fransızlar tehlikeyi severler çünkü onda şan kazanırlar," der, diye yanıtladı. Bir süre sonra Madame de Bossuet'un yanında hızlı bir kupa arabasında Moda Tiyatro'ya geldi. Sahne karşısındaki localardan birine girip de bütün dürbünlerin çok güzel bir tuvaletle gelmiş olan Vicomtes de kendisine çevrildiğini görünce kendini bir peri masalında sandı. Bir büyüden bir başka büyüye düşüyordu. "Benimle konuşacaklarınız vardı," dedi Madame de Bossuet. "Ha, bakın, Madame de Nüsencan üç loca ötemizde. Kız kardeşiyle Monsieur de Trelis de öbür yandalar." Vicomtes bu sözcükleri söylerken Mademoiselle de Rochefield'in bulunması gereken locaya bakıyordu. Burada Monsieur Dajuda'yı görmeyince yüzü olağanüstü bir parıltıya büründü. Eugénie Madame de Nüsencan'a baktıktan sonra, "Çok çekici," dedi. "Kirpikleri akak. Aman ne güzel. Ne ince beli var. Elleri iri, gözleri güzel, yüzü uzun ama uzun yüzler seçkin olur. Böyle olması da kendi hesabına çok iyi. Bakın dürbününü nasıl alıp bırakıyor. Her hareketinde Goryeo belli oluyor," dedi Vicomtes. Eugénie'yi büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Gerçekten de Madame Bossuet salonu dürbünüyle seyrediyor ama hiçbir hareketini kaçırmamakla birlikte Madame de Nüsencan'a dikkat bile etmiyormuş gibi görünüyordu. Topluluk zarif ve güzeldi. Eugénie yalnız Delphine de Nüsencan'a bakıyor, o da Madame de Bossuet'un genç, yakışıklı ve zarif yeğeninin yalnızca kendisiyle ilgilendiğini gördükçe koltukları kabarıyordu. "Böyle durmamacasına ona bakmayı sürdürürseniz her şeyi alt üst edersiniz Monsieur de Rastignac. İnsanların üzerine atıldınız mı hiçbir başarı kazanamazsınız." "Sevgili akrabam, beni daha önce korudunuz," dedi Eugénie. "Yapıtınızı tamamlamak istiyorsanız dilediğim son yardımı da esirgemeyin benden. Sizi pek yormayacak ama bana büyük bir yararı dokunacak bir yardım. İşte tutuluverdim."
"Şimdiden mi?"
"Evet."
"Bu kadına mı?"
Eugénie akrabasına derin bir bakışla baktı. "Benim durumumda birine başka yerde kim kulak asar ki?" dedi. "Duchess de Carigliano, Duchess de Berry'e çok bağlıdır," diye ekledi bir an durduktan sonra. "Herhalde kendisini görürsünüz. Ne olur beni ona salık verin. Pazartesi verdiği baloya götürün. Orada Madame de Nucingen'le karşılaşır, ilk savaşımı açarım." "Memnunlukla," dedi Vikontes. "Daha şimdiden ondan hoşlanıyorsanız gönül işleriniz yolunda demektir. İşte de Marseille, Prenses Galatona'nın locasında. Madame de Nucingen kıvranıyor, deli oluyor. Bir kadına, hele bir banker karısına yaklaşmak için bundan iyi fırsat olmaz. Bu Şöse Dante'nin hanımlarının hepsi de öç almaktan hoşlanırlar." "Peki siz böyle bir durumda ne yapardınız?" "Ben sessizce acı çekerdim." Bu sırada Marquis d'Ajou da Madame de Bossuyan'ın lojasına geldi. "Gelip sizi görebilmek için içlerimi yarım bıraktım," dedi. "Bir özveri sayılmasın diye bildiriyorum." Vikontes'in yüzündeki parıltılar Eugenie'ye gerçek bir aşkın anlatımlarını ayırt etmeyi, bunları Paris çapkınlığının yapmacıklarıyla karıştırmamayı öğretti. Akrabasına hayran kaldı, içini çekerek Monsieur d'Ajou daya bıraktı yerini. "Böylesini seven bir kadın ne kadar soylu, ne kadar yüce bir yaratıktır. Bu adam da bir bebek için ona ihanet edecek, öyle mi? Ona nasıl ihanet edilebilir?" Bir çocuk öfkesi duydu içinde. Madame de Bossuyan'ın ayaklarına kapanmak isterdi. Onu daha süt emen ak bir keçiyi ovadan alıp kendi yuvasına götüren bir kartal gibi yüreğini alıp götürebilmek için cinlerin gücünü kazanmak isterdi. Bu büyük güzellik müzesinde kendi tablosu, yani kendisinin de bir sevgilisi bulunmadığı için alçalış duyuyordu. "Bir sevgilisi bulunmak neredeyse krallara yaraşır bir durum," diyordu içinden. "Bir güç belirtisi." Rakibine bakan, hakaret görmüş bir adam gibi baktı Madame de Nucingen'a. Vikontes kendisine dönüp uygun davranışından dolayı bir göz kırpışla teşekkür etti. Birinci perde bitmişti. Vikontes Marquis d'Ajuda'ya, "Madame de Nucingen'ı kendisine Monsieur Rastignac'ı takdim edecek kadar tanır mısınız?" dedi. "Monsieur'ü gördüğüne çok sevinecektir," dedi Marquis. Yakışıklı Portekizli kalktı, üniversitenin koluna girdi. Eugenie göz açıp kapayıncaya kadar kendini Madame de Nucingen'ın yanında buldu. "Sayın Barones, size Madame de Bossuyan'ın akrabası Şövalye Eugenie de Rastignac'ı takdim etmekle onur duyarım," dedi Marquis. "Üzerinde öyle bir büyük bir etki yapıyorsunuz ki kendisini düşüncesindeki kadına yaklaştırarak mutluluğunu tamamlamak istedim." Biraz kaba bir düşünce belirten ama ustalıkla söylenince kadınların hoşuna gitmemesi olanaksız olan, belirli bir alay havasıyla söylenmişti bu sözler. Madame de Nucingen gülümsedi, az önce dışarı çıkmış olan kocasının yerini Rastignac'a verdi. "Yanımda kalmanızı önermeyi göze alamıyorum, Monsieur," dedi ona. "Bir insan Madame de Bossuyan'ın yanında bulunmak mutluluğuna erişmişse orada kalır." Eugenie alçak sesle, "Ama öyle sanıyorum ki sizin yanınızda kalırsam akrabamı daha çok memnun ederim, Madame," dedi. Sonra yüksek sesle, "Marquis gelmeden önce sizden ve bütün varlığınızdan taşan seçkinlikten söz ediyorduk," diye ekledi. Monsieur d'Ajou da çekildi. "Sahi mi Monsieur, yanımda kalacak mısınız?" dedi Barones. "Demek birbirimizi tanıyacağız. Madame de Rosto sizi tanımak konusunda büyük bir istek uyandırmıştı içimde." "Demek ki hiç içten değil, kapısındaki adamlara beni hep geri çevirmelerini söylemişti." "Nasıl?" "Madame, size bunun nedenini açıklamaktan çekinmeyeceğim. Ama size böyle bir gizi açarken hoşgörür davranmanızı rica edeceğim. Ben sayın babanızın komşusuyum. Madame de Rosto'nun onun kızı olduğunu bilmiyordum. Hiçbir günahım olmadan ondan söz etmek düşüncesizliğinde bulundum. Kız kardeşinizi de kocasını da kızdırdım. Duchess de Langes'le akrabam bir babanın yatsınmasına ne kadar yakışıksız buldular bilemezsiniz. Kendilerine bu olayı anlattım da çılgınlar gibi güldüler. Sonra Madame de Beauséant sizinle kız kardeşiniz arasında bir karşılaştırma yaptı. Sizden çok iyi bir dille söz etti bana. Komşum Monsieur Goria'ya karşı ne kadar iyi davrandığınızı söyledi. Gerçekten de onu nasıl sevmezsiniz? Size öyle bir tutkuyla tapıyor ki şimdiden kıskanıyorum. Bu sabah 2 saat süresince sizi konuştuk. Sonra bu akşam kafam babanızın anlattıklarıyla dolu olarak akrabamla yemek yerken güzelliğinizin duyduğunuz sevgiye erişemeyeceğini söylüyordum ona. Hiç kuşkusuz böylesine sıcak bir hayranlığı desteklemek istiyordu. Her zamanki inceliğiyle sizi burada görebileceğimi söyleyerek beni buraya getirdi. Nasıl? Monsieur, şimdiden minnet mi borçluyum size? Dedi bankerin karısı. Bir adım daha atsak iki eski dost olacağız. Sizinle dost olmak da sıradan bir şey değil ama hiçbir zaman dostunuz olmak istemem, dedi Rastinyak. Bu acemilere özgü, kalıplaşmış budalılıklar kadınlara her zaman hoş görünür. Ancak soğukça okunduğu zaman yavan gelir böyle sözler. Bir genç adamın hareketi, sesi, bakışı, paha biçilmez değerler sağlar bunlara. Madame de Nucingen, Rastinyak'ı çok cana yakın buldu. Sonra üniversiteninki gibi teklifsizce sorulmuş sorular karşısında bütün kadınlar gibi o da hiçbir şey diyemediğinden başka bir şey yanıtladı. Evet, kardeşim bizim için gerçekten bir tanrı olmuş, bu babaya böyle davranmakla hiç de iyi etmiyor. Monsieur de Nucingen babamı yalnız sabahları görmemi emretti. Ben de ondan sonra boyun eğdim. Ama bu iş uzun süre içime dert oldu, ağlayıp duruyordum. Evliliğin tatsızlıklarını izleyen bu baskılar aile yaşamımı en çok bulandıran etkenlerden biri oldu. Hiç kuşkusuz başkalarının gözünde Paris'in en mutlu kadınıyım ama gerçekte en mutsuzuyum. Sizinle böyle konuştuğumuz için deli diyeceksiniz bana. Ama siz babamı tanıyorsunuz, bundan dolayı da bana yabancı olamazsınız. Sizin olmak için daha zorlu bir istekle davranan bir kimseyle hiç karşılaşmadınız, dedi Öjeni. Sonra ruha işleyen bir sesle, siz kadınların aradığı şey nedir? Mutluluk, diye ekledi. Bir kadın için mutluluk, sevinmek, tapılmak, isteklerini, heveslerini, kederlerini, sevinçlerini açabileceği bir dostu bulunmak. Aldatılmaktan korkmadan sevimli kusurları, güzel üstünlükleriyle ruhun çıplaklığı içinde görünmekse, inanın bana bu sadık, bu her zaman ateşli yürek, kendisi için dünyasız olduğunuzdan, dünya konusunda hiçbir şey bilmeyen, bilmek de istemeyen, düşler içinde yaşayan bir genç adamda bulunabilir. Saflığıma güleceksiniz. Ben bir taşra köşesinden yalnız iyi insanlar tanımış olarak, yepyeni olarak geliyorum. Aşksız kalmak düşüncesindeydim. Akrabamı gördüm, bana büyük bir yakınlık gösterdi, tutkunun binbir gömüsünü tanıttı bana. Ben de yeryüzü cennetinin kapısında bekleyen melek gibi içlerinden birini tanıyıncaya kadar bütün kadınların sevgilisiydim. Buraya girip de sizi görünce bir akıma kapıldım sanki. Bir şeylerin beni size doğru çektiğini duydum. Önceden de çok düşünmüştüm sizi. Ama düşlerimde sizi gerçekte olduğunuz kadar güzel görmemiştim. Madame de Beauséant size bu kadar çok bakmamamı emretti. Güzel, kırmızı dudaklarınızı, ak teninizi, öylesine tatlı gözlerinizi görmenin büyüsünden haberi yoktu ki. Ben de delice şeyler söylüyorum size ama bırakın da söyleyeyim. Hiçbir şey bu tatlı sözleri işitmek kadar tatlı değildir kadınlar için. Yanıtlamaması gerekse bile en ağır başlı kadın bile dinler bunları. Rastinyak böylece başladıktan sonra boğuk bir sesle çapkınlıkla sıraladı incilerini. Madame de Nucingen arada sırada Prenses Galatio'nun locasından bir türlü ayrılmayan de Marsi'ye bakıyor, Eugenie'yi gülümsemelerle yüreklendiriyordu. Rastinyak, kocası kendisini almaya gelinceye kadar Madame de Nucingen'in locasında kaldı. Madame, Sizi Düşes de Carigliano'nun balosunda da görmek zevkini tadacağım dedi Öjeni. Baron, yuvarlak yüzü tehlikeli bir incelik belirten kalın asaceli, madam sizi desteklediğine göre iyi karşılanacağınızdan emin olabilirsiniz dedi. Öjeni yerinden kalkıp Dajuda ile çıkan Madame de Bösön'ü selamlamaya giderken, işlerim tıkırında çünkü beni sevecek misiniz dediğim zaman hiç ürkmedi. Hayvanın ağzına gemi vurdum, üstüne atlayıp sürelim dedi içinden. Zavallı üniversiteli baronesin aklının başka yerde olduğunu, de Marseille'den insanın ruhunu parçalayan bir son mektup beklediğini bilmiyordu. Aldatıcı başarısının mutluluğu içinde vikontesi herkesin kendi arabasını beklediği sıra sütunlara kadar götürdü. Öjen'in yanlarından ayrılınca Portekizli güldü. Yeğeniniz iyice değişti dedi. Oyunu kazanacak. Bir yılan balığı gibi kıvrak sanırım çok ilerleyecek. Ona bir kadını tam avutulması gereken anda seçmek de sizin ustalığınız. Ama kendisini bırakanı hala sevip sevmediğini bilmiyoruz dedi Madame de Bösyan. Üniversiteli en güzel tasarılarla Tiyatro İtalyen'den Nouveau Saint-Geneviève sokağına yaya döndü. Gerek Vicontes'in gerekse Madame Nucingen'in locasındayken Madame de Rosto'nun kendisini nasıl bir dikkatle süzdüğünü fark etmişti. Kontes'in kapısının kendisine kapalı kalmayacağı sonucunu çıkardı bundan. Böylece Maraşel'in hanımına da kendini beğendireceğini, güvendiğine göre daha şimdiden Paris yüksek çevresinin göbeğinde dört önemli bağıntı kazanmış olacaktı. Yollarını açıklayamasa bile bu dünyanın karışık çıkar oyununda makinenin yukarısında kalabilmek için bir çarka yapışması gerektiğini seziyor, tekerleği durdurabilecek gücü de kendinde buluyordu. Madame de Nucingen bana ilgi gösterirse kocasına etkimesini öğreteceğim ona. Bu adam çok parlak işler yapıyor. Benim de çabucak para yapmama yardım edebilir. Açık açık düşünmüyordu bunu. Bir durumu rakama dökecek, değerlendirip hesaplayacak kadar politikacı değildi daha. Bu düşünceler ufukta hafif bulutlar gibi gidip gelmekteydi. Vautrin'in düşünceleri kadar katı değildiler ama bilincin ölçüsüne vurulacak olsalar hiç de arı çıkmazlardı. İnsanlar bu türden bir sürü uzlaşmadan sonra çağımızın öğütlediği şu gevşek aktörede kararlar kılarlar. Köşeli insanlara kötülük önünde hiçbir zaman baş eğmeyen, doğru çizgiden en ufak bir sapmayı bir cinayet olarak gören o güzel istemlere bugün her çağda olduğundan daha az rastlanıyor. Bize iki başyapıt sağlamış Molière'in Alcatesini, daha yenilerde de Walter Scott'un romanında Jenny Deans'le babasını vermiş olan eşsiz dürüstlük görüntüleridir bunlar. Bunlara karşıt olan bir seçkin çevre insanının, bir hırslının görünüşte arı kalıp ereğine varmak için kötülükle dirsek dirseği ilerlemeye çalışarak bilincini aldattığı dolambaçlı yolları betimleyen bir yapıt, güzellik ve acılık da bunlardan hiç de aşağı kalmaz belki. Rastignac pansiyonun kapısına geldiği zaman Madame de Nucingen'a abayı yakmıştı. Bir kırlangıç kadar narin ve ince bulmuştu onu. Gözlerinin insanı sarhoş eden tatlılığı, altında kanının akışını görür gibi olduğu teninin ince ve ipeksi dokusu, büyüleyici sesi, sarı saçları, her şeyi aklındaydı. Belki de yürüyüş kanını canlandırarak bu büyüyü kolaylaştırıyordu.